SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'lesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 14 Mart 2022 Pazartesi. Yeni bir haftaya ve SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Covid-19 tedbirleri kapsamında bugünkü yayınımızı evde hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programın Kulin ulusunun Vurunceri Voyvorank halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adlı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi sunacağız. Sonra da son haftalarda gündeme gelen ve özellikle Victoria ve New South Wales eyaletlerine risk yaratan ölümcül bir hastalığı inceleyeceğiz. Japon ensefaliti. Programın ikinci yarısında ise geçtiğimiz hafta sonunda Melbourne'de düzenlenen Türk Pazar Festivali hakkında hazırladığımız bölümü sunacağız. 15. Pazar Festivali'nde yine birbirinden leziz yemekler ve müzikler vardı. Ve yine on binlerce insan Queen Victoria Market'ta düzenlenen festivali ziyaret etti.
Festival fevkalade. Her şey perfect ya. Bundan daha güzel bir şey olmaz.
Programın sonuna doğru da spor bölümümüz olacak. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS, yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız Nilgün Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın bir askeri üsse düzenlediği füze saldırısının ardından NATO'ya uçuşa yasak bölge uygulaması çağrısında bulundu. New South Wales ve Queensland'deki sel felaketlerine yönelik hükümetin yanıtının araştırılması için çağrıda bulunuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis İstanbul'da bir araya geldi. Rusya'nın Ukrayna'nın batısındaki bir askeri üsse düzenlediği füze saldırısında 35 kişinin hayatını kaybetmesinden saatler sonra Devlet Başkanı Vladimir Zelenski NATO'ya uçuşa yasak bölge ilan etme çağrısında bulundu.
30 missiles were fired for only one Lviv region. As a result of the strike on the International Center for Peace.
Yalnızca Lviv bölgesi için 30 füze atıldı. Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne düzenlenen saldırıda 35 kişi öldü, 134 kişi de yaralandı. Orada Rusya'nın topraklarını tehdit edebilecek hiçbir şey olmadı ve NATO sınırları sadece 20 kilometre uzakta diyen Zelenski, Rus kuvvetlerinin sizin bölgenizi, NATO topraklarını, NATO vatandaşlarının evlerini vurması an meselesi ifadesini kullandı. Sabah erken saatlerde Yovariv hava üstüne Rus uçakları tarafından 30'dan fazla füze fırlatıldığı bildirildi. Tesis daha önce NATO eğitmenleri tarafından kullanılmıştı ve Lviv yakınlarında Polonya sınırına sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Lviv bölgesi işgalin geçen ay başlamasından bu yana ülkenin doğusundan kaçan insanlar için güvenli bir sığınak olmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı saldırının diğer ülkeler tarafından sağlanan çok sayıda silahı imha ettiğini ve yabancı paralı askerleri hedef aldığını duyurarak paralı asker dediği bu kişileri ortadan kaldırmaya devam edeceklerini belirtti. Bu arada Washington, Rusya'yı NATO'nun ittifak topraklarına yapılacak herhangi bir saldırıya karşı tam gücüyle yanıt vereceği konusunda uyardı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, CBS'e Moskova'nın NATO sahasına yapacağı herhangi bir saldırı için ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi.
President has been clear repeatedly that the United States will work with our allies to defend every inch.
Başkan Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO topraklarının her santimini savunmak için müttefikleriyle birlikte çalışacağını defalarca açıkça belirtti diyen Sullivan ve eğer NATO topraklarına bir askeri saldırı olursa bu 5. maddenin uygulanmasına neden olur ve biz de buna karşılık vermek için NATO ittifakının tüm gücünü kullanırız diye konuştu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Irpin bölgesinde Amerikalı bir gazeteci vurularak öldürüldü. Bir diğer Amerikalı gazeteci ise yaralandı. Öldürülen gazetecinin eski New York Times muhabiri ve ödüllü Amerikalı film yapımcısı Brent Renaud olduğu açıklandı. Aynı saldırıda bir diğer Amerikalı gazeteci ve foto muhabiri Juan Arredondo'nun da yaralandığı ve Ukrayna'nın başkentindeki bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi. New South Wales ve Queensland'deki sel felaketlerine yönelik hükümetin attığı adımların soruşturulması için artan çağrılar söz konusu. New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet, sel krizinin nasıl yönetildiğine dair uygun bir inceleme olacağına dair söz verdi. Ancak federal hükümetin sele karşı hazırlanmak ve selden korunmak için yaptıklarının daha geniş kapsamlı incelenmesi için çağrılar var. Bir grup yüksek rütbeli eski acil servis şefi, koalisyonun afet hazırlığı konusunda ihmalkarlık geçmişine sahip olduğunu söylüyor. İşçi Partisi milletvekili Joel Fitzgibbon, Kanal 7'ye hükümetin son sel felaketine yanıt veremediğini söyledi.
The action should have come net after the last event. In the Northern Rivers and in Queensland.
Eylem Northern Rivers ve Queensland'deki son olaydan sonra gelmeliydi ve buradaki sorun da bu. Daha önceki olaylardan beri kimse yanıt vermedi ve bence bu noktada başarısız oluyoruz diyen Fitzgibbon, Scott Morrison'ın 4.8 milyar doları vardı ve bu işi yapmak için kullanacağını söyledi ancak bunu başaramadı diye konuştu. En son yapılan News Poll anket sonucu İşçi Partisi lideri Anthony Albanese'nin şimdi tercih edilen başbakan olarak Scott Morrison'la aynı seviyede olduğunu ortaya koydu. The Australian gazetesi için yapılan anket büyük partilere verilen destek söz konusu olduğunda çok az şeyin değiştiğini gösteriyor. İşçi Partisi koalisyona karşı iki taraflı bir tercih temelinde önde gitmeye devam ediyor. Dün gece Kanal 9'un 60 Minutes programına katılan Albanese, yaklaşan federal seçimleri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Başbakan Scott Morrison, yüksek petrol fiyatlarının arkasındaki faktörlerin küresel düzeyde ele alınması gerektiği konusunda uyarırken, federal hükümet bu konuda artan bir baskıyla karşı karşıya. Bazı yerlerde 2 dolar 20 senti ve ülkenin uzak bölgelerinde 3 doları aşan petrol fiyatlarının gelecek bütçeye dahil edilmesi için vergi indirimi çağrısında bulunuluyor. Tazmanya ve Güney Avustralya başbakanları da bu konuda harekete geçme çağrısında bulundu. Federal hükümet sosyal yardım ödemesini arttırırken emekliler pazar gününden itibaren ödemelerinde 2 haftada bir 20 dolarlık bir artış görecek. Avustralya'nın yaşlı ve engelli destek ödenekleri ile bakıcı ödenekleri artan enflasyonu karşılamak için 20 Mart'tan itibaren artacak. Varlık testi limitleri daha fazla kişinin kısmi emekliliğe erişmesine izin vermek için genişletilecek ve tek ev sahibi olan bekarlar için mal varlığı sınırı 6.750 dolar artıp 599.750'ye, çiftler içinse 901.500'e yükselecek. Avustralya'nın geçici yani casual çalışanları için ilk ücretli hastalık izni programı Victoria'da denenecek. Eyalet hükümetinin yaklaşık 246 milyon dolarlık 2 yıllık bir pilot program açıklamasıyla bu denemenin yapılacağı bildirildi. Victoria Başbakanı Daniel Andrews, COVID-19'un geçici çalışanların yapması gereken zor seçimi ortaya çıkardığını söyledi.
So we did see for a period of time. People had no sick pay whatsoever, had no leave entitlements to fall back.
Bir dönem gördük, insanların ne olursa olsun hastalık parası yok, geri dönecek izin hakları yok diyen Andrews, halkın sağlığı için gidip kendi sağlıklarını ortaya koymak zorunda kaldılar. Kendilerini iyi hissetmediklerinde çocuklarını besleyebilmek için potansiyel olarak başkalarını riske atarak çalışmak zorunda kaldılar diye konuştu. Uygun geçici ve sözleşmeli işçilere yılda 5 günlük ücretli hastalık izni hakkı verileceği kaydediliyor. Yeni Zelanda'nın sınır kısıtlamalarının ciddi şekilde yumuşatılmasının yakında gerçekleştirileceği belirtildi. Başbakan Jacinda Ardern, COVID-19 sınır kısıtlamalarının çoğunu sona erdirecek yeni bir yeniden açılış programı için bu hafta bir duyuru yapılacağını doğruladı. Yeni Zelanda, COVID-19 tedbirleri kapsamında neredeyse 2 yıldır sert önlemlerle sınırlarını koruyarak gelişmiş dünyadaki en düşük ciddi hastalık ve ölüm oranlarına sahip. Irak, pazar günü kuzeydeki Erbil kentindeki füze saldırısını kınayarak İran Büyükelçisini maddi kayıplara ve sivil tesislere ve evlere hasara neden olan füze saldırılarına karşı protestolarını iletmeye çağırdı. İran, pazar günü Kuzey Irak'ta genişleyen bir Amerika Birleşik Devletleri konsolosluk kompleksinin yakınına düşen füze barajının sorumluluğunu üstlendi ve bu hafta başlarında Suriye'de İsrail'in düzenlediği ve devrim muhafızlarından 2 kişiyi öldüren bir İsrail saldırısına misilleme olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında önemli bir tırmanışa işaret eden söz konusu saldırıda herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama COVID-19'a yakalandı. Obama Twitter hesabından yaptığı açıklamada COVID-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu. Barack Obama, 2 gündür boğazımda kaşıntı vardı ama onun dışında iyi hissediyorum. Michelle ve ben 3 doz aşı yaptırdığımız için minnettarız. Onun testi negatif çıktı. Vaka sayıları azalsa da bu aşı yaptırmadıysanız bir hatırlatma ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye giden Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmelerle Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Erdoğan'la İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkilerin düzelmesi için temel atıldığını bildirdi. Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un bugün Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde konuştu. Çavuşoğlu, savaş başladığından beri vatandaşlarımıza uyarı yönünde mesaj atmıştık. Savaşın başladığı günden bu yana 14.480 vatandaşımızı tahliye ettik. Çatışma bölgesinde kalan vatandaşlarımız da var. Özellikle Mariupol'de. Lavrov'la görüşmemizde insani koridor konusunu da görüştük. İnsani ateşkes ve koridorun açılması gerekiyor. Bu konuyu iki taraflı da konuşuyoruz diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini değerlendiren Türkan Elçi, eğer geçmişteki hatalara itiraz edilmeyecek ve çözümler bu minvalde üretilmeyecekse, çok uzun yılların derinlerinde yatan sorunlarla hesaplaşılmayacaksa, helalleşmede daha yerinde bir ifadeyle hakikatle yüzleşmede inat edilmeyecekse, geçmiş dönemdeki gibi bize sunulan seçim vaadi olarak kalacaktır maalesef ifadesini kullandı. Türkan Elçi, T24'te yayınlanan Sur ve Zümrüt-ü Anka başlıklı yazısında hakkın tesliminden ve hakikatle yüzleşmekten söz ediliyorsa herkes kendi yarasının olduğu yerden sesini yükselsin. Benim itirazım Diyarbakır'ın Sur mahallesini yerle bir eden, bin yıllardan ola gelen toplumsal hafızanın kentsel dönüşüm projesiyle yok edilmesidir diye yazdı. Bu arada T24 yazarı Murat Sabuncu da Dersimli Kemal Türkiye'nin birleştirici gücü çimentosu olmaya çalışıyor başlıklı yazısında muhafazakarlardan Kürt seçmene kadar pek çok kesimin Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın atacağı adımları, vereceği mesajları beklediğini yazdı. Sabuncu ayrıca CHP liderinin Diyarbakır gezisini değerlendirirken ne zamanki Ankaralı Kılıçdaroğlu olmaktan vazgeçti, başörtüsüyle uğraşmaktan, Kürt sorununa sırt çevirmeye, devletin partisinin kimi ezberlerinden kurtuldu, özüne döndü. Dersimli Kemal oldu. Sevilse de sevilmese de, oy verilse de verilmese de kulak kabartılan iki ismin Tayyip Erdoğan'ın ve Selahattin Demirtaş'ın yanına artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını da yazabiliriz ifadelerini kullandı. 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde hekimler yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve taleplerini açıklamak için beyaz önlükleriyle Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden Kadıköy İskele Meydanı'na yürüdü. Basın açıklaması da yapan hekimler, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine yönelik söylediği "giderlerse gitsinler" sözlerine tepki gösterdi. 20 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söylenen bu sözler hekimler arasında büyük bir kırgınlığa ve öfkeye neden olmuştur. Yanıtımız açıktır. Tıbbın tarihi yazılmaya başladığından bu yana burada, bu topraklardaydık, bugün de buradayız ifadeleri kullanıldı. Türk Tabipler Birliği öncülüğünde gerçekleştirilen büyük beyaz buluşma ve beyaz yürüyüş, Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle sadece İstanbul'dan katılımlarla gerçekleştirildi. Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "varsın, gidiyorlarsa gitsinler" sözleriyle eleştirdiği doktorlara Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan destek geldi. Kendisi de tıp doktoru olan Canan Kaftancıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla reklam panolarına büyük boy ilan verdi. İlanda "İstanbul'un yaralarını sardık, şimdi sıra Türkiye'de. Hiçbir yere gitmiyoruz, daha yapacak çok işimiz var" mesajı yer aldı. Partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı'nca Çorlu'da düzenlenen toplantıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, çiftçilere "maliyetler yüksek, mazot yüksek, gübre yüksek, diğer girdiler yüksek, nasıl ekelim diye düşünüyorsanız düşünmeyin, devletiniz yanınızda, tereddüde düşmeyin, bu sene tarımda seferberlik öne çıkacak, çünkü küresel gıda problemi kapımızı çalıyor" ifadelerini kullandı. Yıldırım'ın çiftçilere söylediği bu sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla çok sert tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve sözcüsü Faik Öztrak, Yıldırım'ın ne maliyet, ne hasılat, ne de kar zarar bilmediğini ifade ederek "ne de olsa hayat bunlara hep düşeş" diye yazdı. Öztrak açıklamasının devamında "bakkal dükkanı bile emanet edilemeyecekler, şimdi bir de çıkmış çiftçiye akıl veriyor. Çiftçiye akıl vereceğinize adam gibi işinizi yapın. Çiftçimizin aklı kendine yeter" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi NİDİ Milletvekili Ömer Fethi Gürer de tarımsal üretimi arttırmak için Afrika'nın bakir topraklarını işaret eden yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye tepki gösterdi. Gürer, "Tarım Bakanı değiştiğinde sorunlara neşter vurulacağını düşünüyorduk. Ama bakanın yaptığı ilk açıklama ne yazık ki umutları köreltti. Gidip Afrika'da tarım yapacağına çiftçinin girdi maliyetlerini düşürmeye gayret et. Afrika'da tarım yapılacak masalıyla bu sorunlar çözülmez" diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya ilçesi anlatma ve aydınlatma toplantısı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsaydı bulunacağı partinin MHP olacağını ileri süren MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya "bundan zerre kadar şüphemiz yok" ifadelerine yer verdi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Kemal Kurkut cinayetinde sanık polise herhangi bir suç yüklenemeyeceğini belirterek cinayetin yasal çerçevede işlendiğini savundu. Üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Kemal Kurkut'un 21 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasına katılmak isterken miting alanının girişinde polis tarafından öldürülmesine ilişkin yapılan başvurular üzerine görülen duruşmada Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinin 1. fıkrasındaki "kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez" de 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 16. maddesinde polisin kademeli olarak zor ve silah kullanma yetkisi veren durumlara işaret eden mahkeme Kurkut'un öldürülmesinin belirtilen yasal çerçevede kaldığını savundu. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çalışanlara %54.44 zam yaptıklarını açıkladı. İmamoğlu yaptığı paylaşımında "İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54.44 oranında artışa gidiyoruz" ifadesini kullandı. Türkiye'de birçok kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilirken Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilerde yetkililere göre son 24 saat içerisinde yapılan 298.252 COVID testinden 17.426'sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 138 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise 35.568 olarak açıklandı. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 10 Türk lirası 78 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da genelde açık 25 derece, Sydney'de muhtemelen sağanak yağış 25, Melbourne'da parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı olması bekleniyor 27, Adelaide'de parçalı bulutlu 33, Perth'te parçalı bulutlu 29, Hobart'ta sağanak yağışlı 18, Brisbane'de muhtemelen hafif yağışlı 28 ve Darwin'de de muhtemelen yer yer sağanak yağışlı ve fırtınalı 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Haber bülteni için Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bugünkü programı evde hazırladık ve Bant'tan yayınlıyoruz. Birazdan son haftalarda gündeme gelen ve özellikle Victoria ve New South Wales eyaletlerinde risk yaratan ölümcül bir hastalığı inceleyeceğiz. Japon ensefaliti. Programın ikinci yarısında ise geçtiğimiz hafta sonunda Melbourne'de düzenlenen Türk Pazar Festivali hakkında derlediğimiz bölüm olacak. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Telefon numaramı 0429 99 62 63. Bugün bize göndereceğiniz mesajları çarşamba saat 2'de başlayacak yayınımızda okuyabileceğiz. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, pandemi bu dönemde biraz geri planda olsa da devam ediyor. New South Wales'da son 24 saatte bir kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Bu arada New South Wales çapında 1005 kişi de hastanede COVID-19 tedavisi görüyor. Bunlardan 47'si yoğun bakımda. Son 24 saatte Victoria'da da bir ölüm var ve 198 kişi de hastanede tedavi altında. Bunlardan 25'i yoğun bakımda. New South Wales'da son bir günde yaklaşık 8.000, Victoria'da ise 5.000 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Kış aylarının yaklaşmasıyla da önümüzdeki dönemde grip ve COVID salgınlarının yeniden gündemin ana maddesi olması şaşırtmaz. Ancak COVID şu anda karşı karşıya olduğumuz tek sağlık tehdidi değil. Son haftalarda sivrisineğin bulaştırdığı Japon ensefaliti adlı yeni bir hastalık ön plana çıkmaya başladı.
Nadir bir Japon ensefaliti virüsü salgını şimdiye kadar Queensland, New South Wales, Victoria ve Güney Avustralya'da yayıldı. Virüs Papua Yeni Gine'de ve Torres Boğazı'nın bazı bölgelerinde yaygın olmasına rağmen Avustralya ana karasında görülmesi son derece nadir oluyor. Japon ensefaliti virüsünün neden olduğu sivrisinek ısırıklarıyla yayılan beyin hasarı ve ölümle sonuçlanabilen akut beyin iltihabıdır. Ve şimdi sağlık yetkilileri Avustralya'da şimdiye kadar tespit edilen 15 Japon ensefaliti virüsü vakası ve 2 ölümle yüksek alarmda. Virüs sivrisineklerden bulaştığından Avustralya'nın doğu sahillerindeki sel felaketinin bu salgını daha da körükleyeceğinden korkuluyor. Virolog Profesör Roy Hall, Avustralya ana karasında virüse yakalanan kişiler olduğunu görmenin son derece nadir olduğunu söylüyor.
We expected some mosquito-borne diseases to be more prominent.
Sivrisinek kaynaklı bazı hastalıkların daha belirgin hale gelmesini bekliyorduk. Ama bunun yerel virüsler olacağını düşündük diyen Profesör Hall, ama egzotik bir virüsün içeri girip aynı şeyi yapması eşi görülmemiş bir şeydi. Gerçekten şaşırdık diye konuştu. Japon ensefaliti Papua Yeni Gine'de ve Torres Boğazı'nın bazı bölgelerinde yaygın. Ancak Avustralya anakarasında tespit etmek son derece nadirdi. Az sayıdaki önceki insan enfeksiyonu uzak kuzey Queensland'le sınırlıydı. Brisbane'daki Berghofer Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nde sivrisinek kontrol ekibinin lideri olan Dr. Gregor Devon, sıcak ve yağışlı havanın muhtemelen mevcut salgını körüklediğini söylüyor.
What we think is happening is that during these very wet and warm...
Dr. Devon, bu çok sıcak ve yağışlı dönemlerin sivrisineklerin çoğalması açısından açıkça ideal olduğunu düşünüyoruz diye konuştu. Japon ensefaliti virüsü domuzları, atları, çeşitli yabani kuşları, genellikle de su kuşlarını ve insanları enfekte eder. Sivrisinekler virüsü domuzlardan ve yabani kuşlardan aldıktan sonra hastalık yayıcı özellik kazanır. Sivrisinek beslenme süreci esnasında hayvanlara ve insanlara Japon ensefaliti virüsünü taşır. Hastalık insandan insana öpüşme ya da dokunmayla veya hayvanlardan insana direkt bulaşmaz. İnsanlara ancak sivrisinekler yoluyla bulaşabilir. İnsandan insana bulaşma yok diyen Dr. Devon ve muhtemelen şunu da belirtmeliyiz ki domuz yavruları Avustralya genelinde yaygın olarak enfekte olmuş gibi görünse de domuzların kendileri hastalığı bulaştırmaz diye konuştu. Federal hükümet Japon ensefalitini ulusal öneme sahip bir hastalık olarak ilan etti. Geçtiğimiz günlerde hükümet virüs için aşı satın almak ve gözetim programlarını geliştirmek amacıyla 69 milyon dolar açıkladı. Aşı şu anda salgın bölgelerinin yakınında yaşayan veya virüsün yaygın olduğu bölgelere seyahat eden kişiler ve savunmasız gruplar için önerilmekte. Ensefalit esasen beynin viral bir enfeksiyonudur. Karen Tichy farklı bir virüsün neden olduğu beyin iltihabından kurtulmuş biri. Kocam gelip beni görmesi için bir doktor ayarladı. O zamanlar çok hastaydım ve doktor beni gördüğünde basitçe beni hastaneye götürmemiz gerektiğini söyledi diyerek anlattı yaşadıklarını Karen. Enfeksiyonların çoğu belirtisiz veya hafif belirtilerle seyreder. Virüsle enfekte kişilerin %1'inde klinik hastalık gelişir. Kuluçka süresi 5 ila 15 gündür. Belirti veren vakalarda hastalığın şiddeti değişiklik gösterir. Hafif enfeksiyondan ateş, baş ağrısı, kusma veya aseptik menenjite kadar değişen tablolar oluşabilir. Enfekte kişilerin küçük bir yüzdesinde ani başlangıçlı baş ağrısı, yüksek ateş, oryantasyon bozukluğu, koma, titreme ve kasılma gibi belirtilerle beyin iltihabı gelişir. İyileşme gerçekleştikten sonra nörolojik hasar kalabilir. Ağır klinik vakaların %25'i ile 30'unda sonuç ölümcül olabilir. Japon ensefaliti aşısı var ve aşının koruyuculuğu yüksek. Aşı bir ay içerisinde son doz seyahate gitmeden bir hafta önce olacak şekilde 2 veya 3 doz olarak uygulanır. Gezileri bir aydan uzun sürecekler için aşı tavsiye edilir. Kentsel alan dışında uzun zaman geçireceklere ve salgın bölgelerine seyahat edenlere aşı yaptırması önerilir. Yetkililer kendinizi korumada aşı kadar sivrisinek ısırıklarına karşı önlem almanın da önemli olduğunu söylüyor. Korunma amacıyla uzun kollu gömlek, uzun pantolon ve şapka gibi vücudu kapatacak giysiler giymek, etken madde oranı yüksek sinek kovucu spreyler kullanmak ve durgun su birikintilerinden kaçınmanın etkili olduğunu söylüyor. Eğer güneş koruyucu kullanacaksanız ilk önce güneş koruyucusu, üzerine de sinek kovucu uygulanması da tavsiye ediliyor. Klimalı ve korunaklı mekanlarda kalmaya özen gösterilmesinin virüse yakalanmamak için uygulanacak diğer bir tedbir olabileceği belirtiliyor.
Her yıl Melbourne ve çevresindeki Türkçe konuşan toplumu bir araya getiren ve Moreland Türk Derneği ve Başkanı Cemal Akdeniz'in büyük çabasıyla düzenlenen Türk Pazar Festivali'nin bu yıl 15.si yapıldı. Hafta sonu boyunca Queen Victoria Market'ta 10.000'leri bir araya getiren festivali SBS Türkçe'den İsmail Kayhan takip etti.
Melbourne'da Queen Victoria Market Türk Pazar Festivali hafta sonunda 2 gün süreyle gerçekleştirildi. Victoria'da uzun süren kapanmaların ardından gelen festival, toplumu bir araya getiren yeni bir vesile oldu. Havanın da güzel olmasıyla binlerce kişi güzel zaman geçirdi. Karadeniz Halk Oyunları, yerel sanatçılar Bülent Sabah, Ekol Sanat Okulu Davul Grubu, Mesut Aktaş Üçlüsü, Grup Mozaik, DJ Murat ve Mehter takımı cumartesi ve pazar gününe yayılan gösteriler yaptı.
Mehteran, Hastu, Çanakkale Marşı, haydi, yay Allah!
Yiyecek, çeşitli el sanatı ve hediyelik eşya çadırları önünde uzun kuyruklar oluştu. Festivalin 15. yıl dönümü dolayısıyla yaş günü pastası da kesildi. Çocukları eğlendiren sanatçılar çeşitli numaralarıyla ilgi çekti. Festival alanı geçen yılkine göre daha büyüktü ve daha büyük kalabalık çekti. Geçen yıldan farklı olarak oturma alanları da vardı. Festivale katılan Victoria Çok Kültürlülük Komisyonu'ndan Hakan Akyol, kapanma ve salgından çıkmamızla insanların tekrar birbiriyle ilişkiye geçmesi ve toplum ruhunu tekrar inşa etmesi için bu tür festivallerin çok önemli olduğunu söyledi.
And it's also spreading the message about Turkish culture and the community to the broader community. And that's very important in terms of building understanding, respect and social cohesion.
Festivale katılanlardan Cemil Turan Bey, festivali çok beğenenler arasındaydı.
Festival fevkalade. Her şey perfect ya. Bundan daha güzel bir şey olmaz. Daha önce de ne katıldım?
Salgın dolayısıyla buraya gelip gelmemek konusunda bir etkisi oldu mu?
Yok, olmadı. Zaten bir salgın denen bir şey de kalmadı. Baksana.
Ne kadar süredir evde kaldınız? Dışarı çıkma sizde nasıl bir duygu yarattı?
Aa, mükemmel bir duygu yarattı. Çünkü bu dönemdeki biliyorsun yaygın hastalıktan ve insanlar artık kendilerini dışarıya attı. Biz de artık bir özgürlüğe kavuştuk.
Festival alanında döner çadırında ateşin karşısında döner kesen Bülent Bey verdiği mola sırasında şunları söyledi.
Döner kebabın önünde nasıl sıcaklar anız?
Ah, hiç sormayın yahu. Hava sıcak, makinenin önünde sıcaklık 2 misli oldu. Perişan olduk ama ne yapalım? İşimiz bu. Geçmiş senelerde şeftali kebabı yapardık. Onlar daha da sıcak mangalın önünde. İdare edeceğiz ya, hayat bu. Hayat zorluklarla.
Kaç şişe su içtiniz?
En az 10. En az 10 tane 600 mil 6 litre. Şimdiye kadar. Akşama artık bir 14 litre daha 10 litre.
Hep ateşin önünde duruyor musunuz yoksa bazen mola veriyor musunuz?
Şimdi şu anda mola verdiğim 5 dakika gidip tekrar keseceğim. Çünkü zordu. 4 tane döner makinesi zor idare etmek.
2 günün sonunda festivali düzenleyen Moreland Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz memnuniyetini dile getirdi.
Cemal Bey 15. festivalde geride kaldı.
Evet, bugün şu saatlerde bitmek üzere diyoruz. Güzel bir katılım. Kalabalık bir katılım, coşkulu bir katılım diyebiliriz.
Geçen senekinden bence daha güzel oldu.
Daha güzel, katılım daha fazla geçen senekinden. Geçen senekinin 2 misli diyebiliriz. Çünkü bölgede alana baktığımız zaman dolu, tıklım tıklım dolu. Sabah ondan itibaren hala şu bu zamana kadar dolu. Yiyecek çadırlarının önü sırada, kültür çadırlarının önünde herkes sırada, bilgiler almak için oradalar. Gayet güzel. Sahne ortamı gayet güzeldi. Bütün ekiplerin sahne programları dolu dolu, coşkulu coşkulu geçti. Bundan çok mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum.
Normal pazar müşterileri de katıldı. Epey bir, yalnız bizim toplum değil, başkaları da epey vardı sanki.
Tabii tabii, kesinlikle. Ya şeye baktığımız zaman Türk toplumunun içerisinde katılanların belki %40 civarında olduğu görülmekte. Avustralya, Victoria toplumunun katıldığını görüyoruz. Hatta benim birkaç tane, bizim Information çadırına gelen birkaç tane izleyici, siz burada ne yapıyorsunuz dedi. Ben Sydney'den geldim. Bu Momba programı nedeniyle Sydney'den Melbourne'a geldim dedi. Ama burada bir tesadüf, ne coşkusu var dedi burada. Ne böyle bir coşkulu bir program gördük. Eşiyle, çocuklarıyla beraber gelmiş. Ona izah ettim dedim. Bu bir festival, herhangi bir kutlama değil. Ama 15. yılımız olduğu için biraz daha heyecanlı geçiyor galiba. Ya çok mutluluk duyduğunu belirtti. Keşke, bu tesadüf oldu dedi. Bu bir Avustralyalı ziyaretçi. Bu sadece Sydney'den buraya gelmiş. Bu ortama da çatmış tesadüfen. Mutluluk duydu. Bunun gibi onlarca insan bize mutluluklarını belirttiler. Hem alışverişlerini yaptılar bu festival alanına gelerek, hem de gayet güzel şekilde bu etkinliği izlediler. Hatta festival alanında, bizim festival alanının dışındaki satıcılar mutluluk belirttiler. Gayet güzel, herkes hem alışverişimizi yaptık, yapıyor insanlar, hem de biz eğleniyoruz buradaki müzikten, halk oyunlarından, mehterden ve diğer programlardan mutluluk duyuyoruz diye dediler. Hatta bunu da belirtmek istiyorum, yemek çeşitleri, biliyorsunuz kültür değerlerimizde yemeğin çok önemi var, bunlara da çok önem veriyorlar. Gelip oralardan da yemek alanlar oldu buradan. Bu da bize tabii ki mutluluk veriyor. Bu festivalimizin olumlu bir şekilde geçtiğini söyleyebilirim.
Benim toplum üyelerimizden aldığım intiba da bu 2 yıllık izolasyonun ve bunalmanın giderildiği güzel bir festival oldu diye herkeste bir ortak kanı var.
Ne güzel bir şey. Yani bunu duymak da bize mutluluk veriyor. Siz de tabii bunun bir araştırmasını yapmışsınız, sormuşsunuz. Gayet güzel. Tabii ki bu pandemi nedeniyle de evinde oturan insanlar çıktılar dışarıya. Güzel bir şekilde burada geldiler. Eğlencesini yaptılar. Kültür değerlerini de tanındılar. Bu da bize mutluluk verdi. Şöyle bir şey de söyleyebilirim İsmail Bey. Gözlemlediğim kadarıyla çok genç bir katılım var. Ya, öyle bir genç jenerasyon var burada. Bu genç jenerasyon bu kültür değerlerimize sahip çıkıyor. Hani orada müziğiyle beraber hareketleniyor. O müziğe, o kendini uyduruyor müziğin ritmine göre. Gelip sorular soruyorlar. Bunlar her, belki bu festivali birkaç kez niye yapmıyorsunuz abi diye bize böyle önerilerde bulunan çok gençlerimiz oldu.
Evet, seneye belki daha farklı koşullarda yeni bir festival görürüz, öyle mi?
İnşallah diyelim İsmail Bey. Bu zor bir olay, kolay bir olay değil. Arkadaşlarımızın gönüllü katkılarıyla yapılan bir şey. Fakat zor bir olay. Gerçekten Queen Victoria Market gibi bir alanda, tarihi bir mekanda bir festivalin yapılması, belirli izinlerin alınması, oralara kurulan standların hepsinin ayrı ayrı izinleri gerekli. O burada bir su bile satmak isteseniz onun bir izini var. Herhangi bir bilgi bile dağıtmış olsanız bunların bir izin almanız gerekli oluyor. Biliyorsunuz sizler de 2 yıl öncesine kadar, pandemiden öncesine kadar da SBS'in burada kültür değerlerimizle ilgili katkıları olmuştu bize. SBS'in karavanı mevcuttu. Şimdi bunlar pandemi nedeniyle bazı çalışmalar kısıtlandı. Karavan getirme ortamını bulamadık. Ama sizler buradasınız, aramızdasınız. Bu çalışmaları topluma yansıtıyorsunuz. Gerçekten zor bir olay bu çalışmalar ama bu festivali de Victoria Market'in yöneticileri takip ediyorlar. Belediye yöneticileri, Melbourne Belediyesi'nin yöneticileri takip ediyorlar. Ve onlardan da bugün buraya gelip de izlemlerini bize bildirdiler. Mutlu olduklarını belirttiler. Ve gayet bir güzel bir şekilde sonuçlanmış oldu bu festivalimiz diyebilirim. Ben buradan sizin aracılığınızla da bütün katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda hep beraber olduk, katıldılar. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Gayet güzel şekilde desteklediler. Bizi 15 yıldır arkamızda destek veren sponsorlarımız var. Toplumumuz var, medyamız var. Ben bunlardan büyük mutluluk duyuyorum. Hepsine sevgilerimi, saygılarımı sunmak istiyorum. Özellikle komitedeki arkadaşlarım, gönüllü arkadaşlarım benim kahrımı çok çektiler. Ben biraz çok titizim bu konularda. Bir arkadaşa görev verdiğim zaman en az 3 kez onu arayıp da acaba bu nasıl gidiyor, ne yapılıyor diye böyle bir takip eden bir huyum var. Bunun için bu arkadaşlarıma belki kalplerini kırmış olabilirim ama onlar da kırılmadan mutluluk içerisinde bu çalışmayı devam ettiriyorlar. Burada bir de 15. yıl pastamızı kestik. 15 yıl pastamızı beraberce kestik gönüllü arkadaşlarımız, sponsorlarımızın katılımıyla beraber. Sizler de oradaydınız. Bu da bize büyük bir mutluluk verdi. Ben hep yürekten teşekkürlerimi iletmek istiyorum herkese.
Morelan Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz'le yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.
Sayın dinleyiciler, arkadaşımız İsmail Kayhan'ın geçen hafta sonu Queen Victoria Market'ta düzenlenen Türk Pazar Festivali hakkında derlediği bölümü dinlediniz. Önümüzdeki hafta sonunda Melbourne ve çevresindeki Kürt toplumunu bir araya getiren Nevruz Festivali düzenlenecek. 20 Mart yani bu pazar saat 11 ile akşamüstü 6 arasında Cobourg Lake Reserve'de düzenlenecek Nevruz Festivali'nde Kürt ve Kürt olmayan gruplardan müzik, dans ve çocuk etkinlikleri, çeşitli çadırlar ve geleneksel yiyecekler sunulacak. Avustralya Spor Enstitüsü, kadın sporcuların deneyimlerini geliştirmeye odaklanan bir dizi eğitim modülü ve program yürütüyor. Bu bölümü arkadaşımız Negün Kılıç hazırladı.
Kadın sporcular yaşadıkları sorunların sağlıklarını ve performanslarını nasıl etkileyebileceği konusunda uzun süredir karanlıkta. Avustralya Spor Enstitüsü, kadın sporcuların deneyimlerini geliştirmeye odaklanan bir dizi eğitim modülü ve programıyla bunu değiştirmek için çalışıyor. Ve bu söz konusu kaynakların genel nüfusa da fayda sağlayabileceği belirtiliyor. Avustralyalı uluslararası bir netbol oyuncusu olarak Natalie Mathers, inanılmaz kariyeri boyunca zaman zaman vücut imajı sorunlarından müzdaripti. Açıkçası bir kadın sporcu olarak ölçülür ve tartılırsınız ve çoğu zaman aslında ne anlama geldiğini düşünme açısından tüm bu rakamların çok fazla bağlamı da yoktur diyen Natalie, bence tartının üzerine çıkmak çok kolay ve sen sadece bir sayı görüyorsun ve onu boş veriyorsun diye konuştu. Natalie ayrıca bir kadın sporcu olarak değerinin sadece spor salonunda ve sahada nasıl performans gösterdiğine bağlı olduğunu hissettiğini de sözlerine ekliyor. Ve Natalie henüz kariyerinin sonlarında değilken bir bebek sahibi olmayı düşünmeye başladığında spor kariyerinin ona yüklediği zararı tam olarak anladı. "17 yıl oynadım ve bir kez bile adet döngüm, doğurganlığım ya da herhangi bir şey hakkında benimle tek bir konuşma olmadı. Ancak diğer tüm konuşmalarda bilirsiniz, uvuzlarımın ne yaptığı, nasıl hareket edebildikleri, esnekliğimin ve eklemlerimin nasıl olduğu konuşulur ve açıkçası performansınız hakkındaki her konuşmada her zaman eleştirilir ve gözden geçirilirdi" diyen Natalie, "fakat her gün yaptığımız şey bir kadın olarak refahımız ve sağlığımız üzerinde büyük bir etkiye sahipti ve bu hiç tartışılmadı" diye konuştu. Natalie ve onun gibi diğer kadın sporcuların deneyimlerinin Avustralya Spor Enstitüsü'nün kadın performansı ve sağlık girişiminin arkasındaki ana itici güçlerden birisi olduğu belirtiliyor. Kadın sporcuları etkileyen sağlık ve esenlik sorunları hakkında farkındalık yaratmak için 2019 yılında bir girişim başlatıldı. Dr. Rachel Harris, girişimin proje lideri ve Paralimpik Avustralya'nın baş sağlık görevlisi.
"Traditionally,
Geleneksel olarak araştırmalar çok erkek egemen olmuştur. Yakın tarihli bir anket, sağlık biliminin ve sağlık performansı araştırmalarının %6'sının kadın sporcular üzerinde yapıldığını ortaya koydu diyen Rachel Harris, bu nedenle elit kadın sporcu grubumuzun %50'sini oluşturan bir grubun bu alanda araştırma yapmaması oldukça şok edici diye konuştu. Avustralya Spor Enstitüsü, sporcu kadınlar ve onları destekleyenler için bir dizi internet üzerinden eğitim modülü tasarlamak için uzman tıp doktorları, yüksek performanslı sporcular ve koçlarla ortaklık kurdu. Geçen Nisan ayında başlatılan girişimin ilki adet, ergenlik ve doğum kontrolüyle ilgili konulara odaklanıyor. Geçen hafta yayınlanan ikincisi ise kemik, pelvik ve meme sağlığı, vücut imajı, beslenme ve düşük enerji mevcudiyetini araştırıyor. Etkileşime giren çok fazla şey olduğunu biliyoruz diyen Dr. Rachel Harris, ama kadınlarda östrojen ve progesteron gibi hormonlarımız aslında anatomimiz, pelvik tabanımız, göğüslerimiz açısından bir dizi farklı şey üzerinde gerçekten büyük bir etkiye sahip. Bir sporcunun döngüsündeki değişiklikler hem sağlığını hem de performansını etkileyebilir diye konuştu. Avustralya'daki toplum spor gruplarından üst düzey uluslararası organizasyonlara kadar modüller için övgü aldıklarını da söyleyen Dr. Harris, modüllerin kadın sağlığı ile ilgili konuşmaları normalleştirmek için gerçek bir açlık olduğunu gösterdiğini de sözlerine ekledi. Uzun zamandır kadın sporcuların düşünceleri hep halının altına süpürüldü diyen Harris, bunlar kimsenin konuşmak istemediği tabu konulardı. Bu yüzden insanlar sorunlara katlanıyordu. Ya da bazı sporcularımız pek doğru olmayan şeyler hakkında şikayet ederse veya koçları ya da antrenörleriyle konuşmak isterse, yani tam olarak doğru olmayan şeyler hakkında destek personeliyle konuşmak istediklerinde bu konuda kendilerini rahat hissetmiyorlardı diye konuştu. Kısa adı AIS olan Avustralya Spor Enstitüsü'nün genel müdürü olarak görev yapan Matty Clements, Avustralya Spor Enstitüsü kadın sporcuların durumu ve onları desteklemede dünyada önce olsa da daha gidilecek çok yol olduğunu kabul ediyor.
We need to get better at understanding how we can improve the experience.
Yüksek performanslı sporcularımızın hamilelik sırasında ve sonrasındaki deneyimlerini nasıl geliştirebileceğimizi anlama konusunda daha iyi olmamız gerekiyor diyen Matty Clements, kadın sporcularımızı çocuk sahibi olduktan sonra tekrar havuza, tekrar piste nasıl çıkarabiliriz diye sormalıyız. Bir kez çocuk sahibi olduktan sonra bu elit sporlara geri dönmeyeceğiniz anlamına gelmemeli diye konuştu. Clemens, hızlandırma ve sporda kadın liderler gibi eğitim modülleri ve finansman programlarının birleşiminin Avustralyalı kadın sporcuların kariyerleri boyunca erkek meslektaşları kadar çok fırsata erişmelerini sağlayacağını umduğunu da söyledi. Oldukça eminim, bunun daha fazla madalyaya yol açabileceğinden oldukça eminim diyen Clemens, ama bakın Tokyo oyunlarında 17 altın madalyadan 10'u kadınlar tarafından kazanıldı. Bu çok büyük bir oran. Kadın sporcularımız son derece başarılılar ve yakında kış oyunlarında neler olabileceğini görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum diye konuştu. Kadın performansı ve sağlık gelişiminin çalışmaları profesyonel sporculara yönelik olsa da Dr. Rachel Harris bunun tüm kadınları güçlendirmesi gerektiğini söyledi.
We know that if we are providing this information out there free online.
Harris, biliyoruz ki eğer bu bilgiyi yüksek performanslı sporcularımız dışındaki diğer insanların da erişebileceği şekilde ücretsiz ve internet üzerinden açık olacak şekilde erişim sağlarsak, bu gerçekten ileriye doğru gitmek ve kadınların genel olarak nüfus genelindeki sağlık okuryazarlığını geliştirir diye konuştu.
Sayın dinleyiciler, şimdi spor dünyasındaki en son gelişmeleri derlediğimiz bölümü sunuyoruz size. Süper Lig'de haftanın maçı yarın sabah oynanıyor. Galatasaray, Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle yarın sabah 4'te Beşiktaş'ı misafir ediyor. Ama bu haftanın şimdiye kadar oynanan maçları da bol gollü olmalarıyla dikkat çekti. Skorlar şöyle. Hatay 3, Fatih Karagümrük 0. Altay 1, Yeni Malatya 0. Kasımpaşa 3, Rize 1. Trabzon 4, Göztepe 2. Kayseri 2, Konya 3. Adana Demirspor 2, Sivas 3. Alanya 2, Fenerbahçe 5. Türkiye'de derbi dışında oynanacak maçlar Başakşehir, Antalya ve Giresun, Gaziantep. Bugün oynanacak maçlar öncesinde Trabzonspor lider, Konya 2. ve Fenerbahçe 3. sırada. Avustralya'ya dönecek olursak Victoria Premier Lig'inde oynayan temsilcimiz Hume City, yani Anadoluspor güçlü rakibi Avondale karşısında pek direnç gösteremedi. Kendi evinde 3-0 yenilen Anadoluspor'un ligde 2 beraberlik ve 2 yenilgisi var. Bu hafta Victoria'nın alt liglerinde de maçlar başlıyor. Onları da heyecanla takip etmeye başlayacağız önümüzdeki günlerde. A liginde ise hafta sonu oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle. Adelaide 2, Newcastle 1. MacArthur 3, Western Sydney 1. Perth 0, Sydney FC 2. Brisbane 2, Wellington 1. Ligde ilk iki sırayı paylaşan Western United ve Melbourne City 2-2 berabere kaldı ve sıralamada bir değişiklik yok. 33 puanlı iki takımdan Melbourne City lider, Western United ikinci sırada ama Western United'ın iki maç eksiği olduğunu da hatırlatmamız gerekiyor. Adelaide de ligde üçüncü sırada. Sayın dinleyiciler, yarın salı. Radyo yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız çarşamba günü saat 14'te başlayacak. Ancak en son gelişmelere ve yarınki haber bültenimize sbs.com.au/turkish internet hesabımızdan, SBS Turkish Facebook hesabımızdan ve SBS Radyo uygulamasına ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz. SBS Türkçe'de görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.